Ayrım 27.
Bunların söz konusu olmadığı dakika bütün bunların senin için hiçbir anlamı kalmayacak ve uğurlarını küçük parmağını bile kaldırmak istemeyeceksin. O yüzden de kendi kendine ihanet etmiş olacaksın. Çünkü sen de çağının bir tutsağı olmaktan başka bir şey değilsin. Sen ne kadar gururlu olduğunun farkında değilsin ama ben seni çok iyi bilirim. Kendini ne kadar beğenmiş bir canavar olduğunu yalnız ben bilirim. Stikoviç karşılık vermiyordu. İlk zamanlar arkadaşının bu düşünülmüş taşınılmış ateşli sözleri onu şaşırtmıştı. Birden karşısına hiç beklemediği bir rolde çıkmış ve onu bambaşka bir ışık altında görmeye başlamıştı. Kullandığı deyimler tabii ki yüreğini işliyor, ona acı veriyordu. Ama karakterini böyle derinden çözümleyişte gururla okşuyor, adeta hoşuna gidiyordu. Onun gibi bir gence canavar demek, küstahlığını ve gururunu kışkırtmaktan başka bir şey değildi. Grasinçe'nin bu çözümlemesini sürdürmesini, gizli kişiliğine ışık tutmasını istiyordu. Çünkü bunda olağanüstü niteliklerini, üstünlüğünü kanıtlayan yeni deliller buluyordu. Sert bakışları, karşısındaki kırmızı taşın üstünde büsbütün göz çarpan beyaz mermere takıldı. Bu Türkçe yazılara dikkatle baktı. Sanki yanında oturan bu insafsız arkadaşın iyice düşünerek dokunaklı bir biçimde söylediği sözlerin gerçek anlamını orada görüp okumaya çalışıyordu. Sen her şeye karşı ilgisizsin. Ne seviyor ne de nefret ediyorsun. Çünkü her ikisi içinde biraz olsun benliğinden çıkmak, gururunu yenmek gerekir. Ve sen bunu yapamazsın. Yapmak elinde olsa bile sana bunu yaptıracak güç yoktur. Başkasının sefaleti sana dokunmadığı gibi üzüntü de vermez. Hatta gururunu okşamadıkça kendi sefaletine bile kayıtsız kalabilirsin. Ne bir şey arzular ne bir şeye sevinirsin. Kıskanç değilsin ama bu iyiliğinden değil, sınırsız bencilliğinden ileri geliyor. Başkalarının ne mutluluğunu ne felaketini görürsün. Hiçbir şey seni etkileyip harekete geçiremez ama hiçbir şey de seni durduramaz. Bu da cesaretinden değil, içindeki iyilik duygularının nasırlaşmış olmasından ileri geliyor. Senin için gururundan başka bir şey yoktur. Ne kan bağları, ne içgüdüler, ne Allah, ne dünya, ne aile, ne de arkadaş. Kendi yeteneklerini bile anlamaktan acizsin. Senin vicdanın değil ancak kırılan gururun etkileyebilir. Çünkü sadece o her zaman ve her şeyde senin ağzınla konuşur ve davranışlarını yönetir. Stikoviç birdenbire sordu. Zorka'yı mı kastediyorsun? Madem istiyorsun öyle olsun. Ondan da konuşalım. Evet, Zorka'yı ima ediyorum. Onu sevmiyordun, bir nebze bile sevmiyordun. Yalnız bu, her ne olursa olsun bir saniye sana zaaf gösteren, gururunu okşayan, hiçbir şeyin karşısında kendini tutmamak elinde olamayışından ileri geldi. Evet, heyecanlı ve tecrübesiz zavallı öğretmeni elde ettin. Tıpkı makalelerini yazdığın, konferanslarını verdiğin, konuşmalarını yaptığın gibi. Onları elde eder etmez canın sıkılmaya başlıyor. Gururun sıkıntıdan esniyor, doymayan gözlerle uzaklarda başka bir şey arıyor, hiçbir yerde durmasını bilmiyor. Hiç doymuyor ve tatmin olmuyorsun. Bu da senin cezan. Her şeyi gururuna feda ediyorsun ama onun başlıca kölesi ve en büyük kurbanı sensin. Belki daha birçok şöhret ve başarı elde edeceksin. Aldatılan kadınların zaafıyla elde ettiklerinden daha büyük başarılarında olacak. Ama seni hiçbiri tatmin etmeyecek. Çünkü gururun daima daha ileriye gitmesini, daima fazlasını isteyecek. Çünkü o her şeyi yutuyor. Sonra da çabucak unutuyor. Yalnız ne kadar küçük, ne kadar önemsiz olursa olsun her başarısızlığı, her hakareti daima hatırlıyor. Bir gün etrafındaki her şeyi kemirdikten, kırdıktan, kirlettikten, alçalttıktan ve dağıttıktan sonra bu çölün ortasında gururunla karşı karşıya yapayalnız kalacaksın. Artık ona verecek bir şeyin de olmayacak. O zaman kendi kendini yiyeceksin. Ama bunun da sana bir yararı olmayacak. Çünkü daha iyi parçalara alışkın olan gururun yiyecek olarak seni beğenmeyecek ve fırlatıp atacak. İşte başkalarının gözüne başka türlü görünmene, sen de kendini başka türlü düşünmene rağmen sen böylesin ve seni çok iyi tanırım. Glasinchan'ın birden sustu. Kapıya da gecenin serinliği duyulmaya başlıyor. Irmağın sonsuz gürültüsüyle ona eşlik eden sessizlik de çevreyi kaplıyordu. Kıyıdan gelen müziğin sustuğunu fark edememişlerdi. Gençler nerede olduklarını, ne yaptıklarını büsbütün unutmuşlardı. Her ikisi de gençliğe özgü o derin düşüncelere dalmıştı. Kıskanç ve mutsuz olan tartılar adamı kaç kez kuvvet, şiddet ve tutkuyla düşündüğü halde bir türlü dile getiremediği şeylerin hepsini söylemişti. Duygularını dile getirecek sözcük bulamazken bu gece kolaylıkla, heyecanla, acıyla konuşmuştu. Stikoviç gözü bir sinema perdesi gibi mermerin üstündeki yazılara takılmış, hiç kımıldamadan dinlemişti. Glasinchan'ın her sözü hedefe isabet etmişti. İğnenin her batışını hissetmişti. Yalnız karanlıklar içinde arkadaşının söylediklerinde artık hakaret bulamıyordu. Tehlikeli bir şey de görmüyordu. Tam tersine sanki Glasinchan'ın her sözüyle biraz daha büyüyor, heyecanla, hızla ve cüretle görünmez kanatlar üstünde sessizce uçuyordu. Sanki yeryüzünde kalmış insanların bağlarının, kanunlarının ve duygularının çok üstünde, bir başına mağrur, mutlu ya da mutluluğa benzeyen bir duyguyla yükseliyor ve her şeyin üstünde uçuyordu. Sanki bir ses, hasmının bu sözleri, suların çırıltısı, aşağılarda bir yerde kalan görünmez dünyanın gürültüsüydü. Varsın o dünya ne düşünürse düşünsün, ne söylerse söylesin, bir bölgenin üstünden uçan bir kuş gibi onun üstünden de uçup gidiyordu. Glasinchan'ın bir an susması her ikisini de kendine getirdi. Birbirine bakmaya cesaret edemediler. O sırada köprünün üstünde birkaç sarhoş belirmeseydi bu tartışma ne biçim alırdı Allah bilir. Sarhoşlar başı sonu olmayan şarkılar söylüyor, naralar atıyorlardı. Tenor bir ses hepsini bastırıyor, çok tizden bir türlü sonu gelmeyen eski bir şarkı söylüyordu. Çok güzel, çok akıllısın, güzel Fato Avlagina. Gelenleri seslerinden tanımışlardı. Zengin aile çocukları, genç tüccarlardı. Birkaçı ağır ağır dümdüz yürüyor, birkaçı ise zikzaklar çizerek sendeliyordu. Yaptıkları şakalardan, kavaklar altında denilen evden geldikleri anlaşılıyordu. Bundan önceki hikayelerimizde kasabadaki bir yeniliğe işaret etmeyi unutmuştuk. Tabii siz de fark etmişsinizdir ki insan sevmediği şeyi çabuk unutur. 15 yıl kadar önce daha demir yolu yapılmadan Nişegrad'a karısıyla birlikte bir Macar gelmişti. Soyadı Tervik'ti. Karısının adı Yulka. Novi Sadlı olduğu için Sırpça biliyordu. Kasabada halkın dilinde yeri olmayan bir müessese açmak için geldikleri hemen duyulmuştu. Gerçekten de kasabanın bir ucunda böyle bir ev açtılar. Strajiste dağının eteğinde yükselen kavak ağaçlarının dibinde bir beyin eski konağını satın alarak tümüyle değiştirdiler. Orası kasabanın kötü tanınmış bir eviydi. Bütün gün bu evin pencereleri kapalı, perdeleri inik dururdu. Ama gece olur olmaz anfresinde beyaz bir ışık yanardı. Bu sabaha kadar yanan bir madenci lambasıydı. Birinci kattan hep şarkı ve laterna sesleri gelirdi. Gençlerle sefahate düşkünlerin ağzında Terdik'in getirtmiş olduğu kadınların adları dolaşıyordu. İlk zamanlar yalnız 4 taneydiler. Irma, Ilona, Frida, Aranka. Her cuma Yulkina'nın kızlarını 2 paytonla haftalık muayeneleri için hastaneye giderken görmek mümkündü. Yüzlerini kırmızı ve beyaza boyuyor, şapkalarına çiçekler takıyor, ellerinde etrafları volanlarla süslü uzun şemsiyeler taşıyorlardı. Bu paytonlar geçerken kasabanın kadınları kızlarını hemen muhafaza altına alıyor ve yüzlerinde utanç, tiksinti ve acımayla karışık bir ifadeyle başlarını başka tarafa çeviriyorlardı. Demir yolunun yapılmasıyla para ve işçi akını da başlayınca kadınların sayısı da artmıştı. Terdik eski Müslüman konağının yanında planlı yeni bir bina yaptırmıştı. Damında kırmızı kiremitler vardı ve ta uzaktan görünüyordu. Bu bina 3 bölüktü. Bir genel salon, bir ekstra zimmer, bir de ofisiyer salon, subay salonu vardı. Bu salonların fiyatları da müşterileri de başkaydı. Vaktiyle Zarya'nın meyhanesini ve daha sonraları Lotika'da içenlerin oğulları ve torunları kazandıkları ya da miras yedikleri paraları şimdi gelip kasabalıların kavakların altında dedikleri yerde yiyorlardı. Orada bol para yeniyor, kaba şakalar yapılıyor, bol bol içiliyor, duygusal dramlar oynanıyor, bazen de büyük kavgalar oluyordu. Birçok kişinin ya da ailenin felaketi de oradan kaynaklanıyor denilebilir. Gecenin ilk saatlerini kabaklar altında geçirdikten sonra şimdi serinlemek üzere kapıya gelen sarhoş grubunun en önemli kişisi Nikola Petsikoza adlı iyi yürekli salak bir gençti. Zengin çocukları ona içirir, sonra da onunla istedikleri gibi eğlenirlerdi. Kapıya gelmeden bir süre köprünün korkulu önünde durdular. Gürültü, sarhoş kavgaları duyuluyordu. Petsikoza korkunun üstünde köprünün sonuna kadar yürüyeceğini iddia ediyor ve 2 litre şarabına bahse giriyordu. Pazarlık bitince delikanlı korkuluğa çıktı ve kollarını açarak yürümeye başladı. İhtiyatla bir ayağını ötekinin önüne atarak bir ulu gezer gibi ilerliyordu. Kapıya gelince geç vakte kadar orada kalan 2 genci gördü. Onlara bir şey söylemedi. Şarkı söyleyerek ve sarhoş gibi sendeleyerek tehlikeli yoluna devam etti. Neşeli arkadaşları da arkasından geliyorlardı. Aynı zayıf ışığında kocaman gölgesi köprünün üstünde dans ediyor ve karşı korkulukta kırılıyordu. Sarhoşlar aptalca sözler ve çılgın bağırışmalar içinde gürültüyle geçtiler. Orada oturan 2 genç de sessizce yerinden kalktı ve vedalaşmadan her biri değişik yönlerdeki evinin yolunu tuttu. Glasinchan'ın Dirina'nın sol kıyısındaki karanlıklar içinde gözden kayboldu. Evinin bulunduğu Okolişte'ye çıkan yola oradan gidiliyordu. Stikovic ağır adımlarla ters yöndeki çarşı meydanına doğru yollandı. Kararsız yürüyordu. Kasabada daha serin ve daha aydınlık olan bir yerden ayrılmak istemiyordu. Köprünün korkulunun önünde biraz durdu. Bir şeye dokunmak, bir yere dayanmak ihtiyacını hissediyordu. Ay Vidova tepesinin ardında batmıştı. Delikanlı köprünün sonundaki korkuluğa dayanarak şehrin tek tük ışıklarıyla büyük gölgelerini seyretti. Ordu evinin ilk penceresi aydınlıktı. Artık müzik sesi gelmiyordu. Belki orada mutsuz çift, doktorla albayın karısı aşktan, müzikten ve aralarında bir türlü bağdaşıp sükuna varamayan alın yazılarından konuşuyorlardı. Köprüde bulunduğu yerde Rotika'da da bir pencerenin aydınlık olduğunu gördü. Köprünün iki yanındaki aydınlık pencerelere sanki beklediği bir şey varmış gibi baktı. Yorgun ve mahzundu. Bu çılgın Petsikoza'nın tehlikeli gezisi birden gözlerinin önünde bir çocukluk anısını canlandırmıştı. Küçüklüğünde sisli bir kış sabahı okula giderken Bodur tek gözün aynı korkunun üstüne dans edişini seyretmişti. Çocukluk anıları onda tedirginlik ve hüzün yaratırdı hep. Glasinchan'ın acımasız ve ateşli sözleriyle yarattığı o her şeyin herkesin üstündeki çekici ve tehlikeli uçuş sanki bütün büyüklüğünü kaybetmişti. Şimdi yükseklerden düşmüş ve ötekiler gibi o da karanlık toprakların üstünde sürünüyordu. Öğretmenle aralarında geçmemesi gereken şeyler ona ayrıca üzüntü verdiği gibi, sanki onun adına bir başkası hareket etmişti, zayıf ve hatalı bulduğu makaleleri de rahatını kaçırıyordu. Sanki isteğine karşı olanları da bir başkası yazıp imzalamıştı. Glasinchan'ın söyledikleri de ona şimdi kin, öfke, hakaret ve tehdit dolu sözler gibi geliyordu. Birden ürperdi. Bu hem ırmaktan yükselen serinlikten hem de ta içten gelen bir ürperişti. Kendine gelir gibi oldu. Ancak o zaman orada evindeki aydınlık pencerelerinde kararmış olduğunu gördü. Binadan son müşteriler çıkıyor, karanlıkların içinden uzun kılıçların şakırtısı, gürültülü ve yapmacık sözcükleri yankıları geliyordu. Delikanlı istemeye istemeye duvardan ayrıldı. Oteldeki aydınlık pencereye, uyuyan kasabanın bu son ışığına bir kez daha baktı ve ağır adımlarla yukarıda meydandaki fakir evine doğru yollandı. 20. O gece kasabada son hayat belirtisi gibi kalan biricik aydınlık pencere, otelin birinci katında Lotika'nın odasındaki o küçük pencereydi. Bu gecede Lotika her zamanki gibi üstü kalabalık küçük masanın önünde oturuyordu. Tıpkı bundan 20 küsur yıl önce otelin kalabalığından ve gelip gideninden bir saniye olsun kurtulabilmek için bu küçük odaya sığındığı gibi. Yalnız bu gece aşağısı karanlık ve sessizdi. Saat 10'a doğru Lotika odasına çekilip yatmaya hazırlandı. Ama yatağa girmeden ırmaktan gelen serinliği içine çekmek için bir kere daha pencereye gitti ve köprünün hafif bir ay ışığının aydınlattığı sonuncu kemerine, penceresinin hep aynı ve sonsuz manzarasına baktı. O sırada eski bir hesap aklına geldi. Onu aramak üzere masasına oturdu. senetlere hesap pusulalarını bir kere karıştırmaya başlayınca zamanı da uyku ihtiyacını da unuttu. 2 saatten fazla masanın başında kaldı. Gece yarısını çoktan geçmişti ama artık Lotika'nın uykusu kaçmıştı. Birbiri peşi sıra sayılar sıralıyor, sayfalar çeviriyordu. Lotika yorgundu. Gündüzleri işine bakar, sohbet ederken hala canlı, çevik ve konuşkandı. Ama geceleri yalnız kaldı mı, yılların ve yorgunluğunun bütün yükünü duymaya başlıyordu. Lotika çökmüş, eski güzelliğin yalnız izleri kalmıştı. Zayıflamış, yüzü sarı bir renk almıştı. O parlak saçları tepesinde seyrelmiş, dişleri vaktiyle o dolu tanesi gibi sert ve pırıl pırıl dişleri sararmış, aralarında boşluklar oluşmuştu. Her zaman pırıl pırıl yanan siyah gözlerinde şimdi sert, bazen de hüzünlü bir ifade vardı. Lotika yorgundu. Ama bu vaktiyle büyük bir kazanç ve büyük bir çalışmadan sonra biraz dinlenip gönül rahatlığına kavuşabilmek için onu bu odaya koşturan o tatlı yorgunluk değildi. Artık ihtiyarlık gelmiş, zor günlerde başlamıştı. Onu sözcüklerle anlatmaktan, kendine bile açıklamaktan acizdi. Ama zamanın bozulduğunu her adımda hissediyordu. Hele sadece kazancını ve ailesinin iyiliğini düşünen bir insan için. 30 yıl önce Bosna'ya gelip işe başladığı zaman hayat ona topyekun bir iş gibi görünmüştü. Her şey ve herkes yerli yerindeydi ve herkes içinde yer vardı. Her şeyin üstünde de bir kanun, bir düzen egemendi. Sert bir kanunla yerleşmiş bir düzen. İşte Lotika'ya dünya böyle görünmüştü. Ama şimdi her şeyin yeri değişmiş, hepsi alt üst olmuştu. İnsanlar sanki sebepsiz ve mantıksızca birbirine düşman oluyor, birbirlerinden ayrılıyorlardı. Kazanç ve kayıp kanunu, insanların davranışlarını daima yöneten o harikulade kanun artık geçersiz kalmışa benziyordu. Çünkü bir sürü insan anlamsız ve amaçsız bir sürü şey söylüyor ve yapıyordu. Bunlardan felaket ve zarardan başka ne gelebilirdi? Hayat kırılıyor, dağılıp dökülüyordu. Bugünkü kuşaklar daha çok hayatla değil de hayat üzerine görüşleriyle meşguldü. Bu anlaşılmaz, saçma bir şeydi ama böyleydi. Onun için de hayat değerini kaybediyor, sözcüklerle harcanıp gidiyordu. Lotika bunu açıkça görüyor ve her an duyuyordu. Eskiden gözlerinin önünde neşeli bir koyun sürüsü gibi kaynaşan işler şimdi durulmuş, ağırlaşmıştı. Tıpkı Yahudi mezarlığındaki kocaman mezar taşları gibi cansız yatıyordu. Otel 10 yıldan beridir iyi işlemiyordu. Kasabanın çevresindeki ormanları kesmişlerdi. Balta sesleriyle birlikte otelin en iyi müşterileri, kazançları da uzaklaşıyordu. Terdik denilen o adi, utanmaz ve küstah herif kabaklar altındaki evini açmış, Lotika'nın birçok müşterisini çekmişti. Çünkü ne kadar para verirlerse versinler, Lotika'nın otelinde böyle şeyler bulamazlardı. Lotika bu ayıp ve çirkin rekabetle uzun zaman mücadele etmişti. Artık dünyanın sonu geldiğini, ne düzen ne kanun kaldığını, hayatını namusluca kazanmanın mümkün olmadığını tekrarlayıp duruyordu. İlk zamanlar bir kez hırsından Terdik'i muhabbet tellallığıyla suçlamıştı. O da şikayet ettiğinden namusuna hakaret suçuyla mahkum olan Lotika para cezası ödemek zorunda kalmıştı. Bugün de ona aynı adı veriyordu. Yalnız kimin önünde konuştuğuna dikkat ediyordu. Yeni Ordu evinde bir lokantası, zengin bir şarap mahzeni, itibarlı yabancıların gelip yattıkları temiz odaları vardı. Gustav o kurnaz, sessiz ama becerikli ve sadık Gustav bile bunca yıl sonra Lotika'dan ayrılarak şehrin ortasında tam ticaret yerinde bir kahve açmış, onun yardımcısıyken vicdansız bir rakibi oluvermişti. Gördüğünüz gibi son yıllar içinde kasabada açılan kolo topluluklarının ve çeşitli okuma salonlarının da kahveleri vardı ve bir sürü de müşteri topluyorlardı. Artık büyük salonda o eski canlılık kalmamıştı. Ekstra zinlerde ise durum daha da kötüydü. Sadece birkaç bekar memur gelip yemek yiyor, gazete okuyor ve kahve içiyordu. Her gün öğleden sonra Ali Bey Pasiç bir kere uğrardı. Lotika'nın o ateşli ve az konuşan gençlik dostu. Sözleri ve davranışları yine her zamanki gibi çekingen ve ölçülüydü. Daima derli topluydu. Üstünü başına yine eskisi gibi özeniyordu. Yalnız davranışları ağırlaşmış ve saçları ağarmıştı. Yıllardan beri çektiği şeker hastalığı yüzünden ona sakarinli kahve pişiriyorlardı. Sakin sakin sigarasını içer ve her zamanki gibi Lotika'nın anlattığı şeyleri dinlerdi. Saati gelince kalkar ve yine sessiz sakin Tasarniçe'deki evine dönerdi. Rotika'nın komşusu zengin Pavle Rankoviç de her gün gelirdi. Milli kıyafetinden çoktan vazgeçmişti. Artık vücuda sıkıca oturmuş bir şehir kostümü giyiyordu. Yalnız kırmızı yassı fesini çıkarmamıştı. Hala göğsü kolalı, yakası sert gömlekler giyiyor ve kol kapaklarına sayılar yazıyordu. Visegrad'ın ticaret dünyasında birinci yeri alalı çok olmuştu. Durumu adam akıllı düzelmişti. Bununla birlikte o da bazı güçlükler ve endişelerle karşılaşmaktaydı. Hali vakti yerinde olan bütün yaşlılar gibi o da yeni yaşayış biçimi, yeni düşünce akımı, yeni düşünceler ve deyimler karşısında şaşırıyordu. O bunların hepsini bir sözcükle adlandırıyordu. Politika. İşte onu rahatsız eden, sinirlendiren de buydu. Bunca yıllık çalışmalardan, tutumdan ve gönül tokluğundan sonra tam huzur ve rahata kavuşacağı zaman hayatı zehirliyorlardı. Vatandaşların çoğunluğundan ayrılmak istemiyordu. Ama görünüşte olsun, barış ve huzur içinde yaşamak istediği otoritelerle de bozuşmak istemiyordu. Bu da güç, hemen hemen imkansız bir şeydi. Kendi oğullarıyla bile iyi anlaşamıyordu. Onları da öteki gençler gibi şaşırtıcı ve anlaşılmaz buluyordu. Buna rağmen zorunluluktan ya da zaaftan gençlere uyan yaşlılar da çoktu. Bu gençlik dünyası davranışı ve hareketleriyle ona asi bir gençlik gibi geliyordu. Sanki hayatı bu haliyle yaşanmaya değmez görüyor ve dağdaki bir haldusun hayatını bile ondan iyi buluyordu. Bu gençlik ne söylediğine dikkat ediyor, ne yaptığının farkına varıyor, ne harcadığını hesaplıyor, ne de kendi işiyle uğraşıyordu. Onun nereden geldiğini düşünmeden ekmeğini yiyor, sadece konuşuyordu. Pavli'nin oğullarıyla çalıştığı zaman söylediği gibi yıldızlara havlıyorlardı. Sonu gelmeyen bu düşünceler, bu ölçüsüz konuşmalar, bu her çeşit hesaba düşman hesapsız hayat, onu onun gibi bütün hayata hesap etmek ve o hesaba göre yaşamakla geçirmiş bir adamı umutsuzluğa sürüklüyordu. Onları dinlediği ve onlara baktığı zaman içini bir üzüntü kaplıyordu. Sanki o ihtiyatsız ve havai davranışlarıyla onun gözünde en kutsal, en değerli bir şeye, hayatın temellerine dokunuyorlardı. İçini rahat ettirecek, onu inandıracak açıklamalar yapmalarını isteyince de mağrur ve küçümseyen bir tavırla bir takım anlamsız sözcükler sıralıyorlardı. Özgürlük, gelecek, tarih, bilim, şeref, büyüklük gibi. Bu mecazi sözleri işittikçe tüyleri ürperiyordu. Oysa oturup Rotika ile bir kahve içmek hoşuna gidiyordu. Onunla işler ve olaylar üzerine konuşabilirdi. Politikadan ve bir şey anlaşılmayan o tehlikeli büyük sözlerden uzak, rahat rahat konuşabilirdi. Konuşurken çoğu zaman eline bir küçük kalem alırdı. Bu 25 yıl önceki kalemi değil ama yine onun kadar küçüktü. Ve söylenenleri sayıların o yanılmaz ölçüsüne vururdu. Kimi zaman Rotika ile kişileri belki de çoktan ölmüş olan eski bir olayı ya da eski bir şarkıyı anarlardı. Sonra Pavle iki katı üzgün bir halde karşıya geçer, çarşıdaki dükkanına gider, Rotika'da üzüntü ve hesaplarıyla baş başa kalırdı.